Şimdi belki anımsayacaksınız, geçtiğimiz hafta Rabbin sözünü vurgulayan, Rabbin sözünün önemini ve gerekliliğini çok net bir şekilde önümüze koyan 119. mezmurun çok yine çok iyi bilinen bir ayetine bakmıştık birlikte. 105. ayet, 119. mezmur, ayet 105. Ne diyordu? 105. ayet, adımlarım için çıra diyordu değil mi? Sözün, adımlarım için çıra, yolum için ışıktır. Şimdi bu söze baktık, 105. ayete ve sözün değişmezliğini ama değiştiren bir söz olduğunu ama sadece değiştirmekle kalmayıp değiştirdikten sonra yeniden doğmamızı sağladıktan sonra da aynı sözün bizi geliştirdiğini, bize destek olduğunu, bu içinde bulunduğumuz yeryüzünde ayakta kalabilecek duruma getirdiğinin altını önemli çizmiştim değerli kardeşler. Ama Rabbin sözü bu özellikleri benim hayatımda olabilmesi için de tabii ki robot olmadığımız için bizlerin de üzerine düşen bir takım sorumluluklar olduğunu altını çizmiştim hatırlarsanız. Ve 3 noktaydı bunlar ama 3 noktanın tamamına bakmak mümkün olmadığı zaman açısından ilk noktayı sadece açıklayabilmiştim. Bugün kısa bir özet yaptıktan sonra diğer 2 noktayı da size hatırlatarak, 2 noktanın da ne anlama geldiğini açıklayarak konuyu bugün noktalamak istiyorum. Şimdi hatırlarsanız özellikle şu gerçeğin altını önemli çizmiştim değerli kardeşler. Bu içinde yaşadığımız yer yuvarlağında gerçekten sıkıntıların bol olduğu, sorunların bol olduğu, acıların cirit attığı bu sıkıntılı dünyada zaferli bir hayat yaşayabilmek için, gelebilecek sorunlara karşı dik durabilmek için söz ile iç içe olmamız gerektiğini söyledim. Yani biz Rabbin sözüyle ne kadar yakınlık varsa, Rabbin sözüyle ne kadar bir birliktelik söz konusuysa o oranda hayatımızda gelişme, büyüme ve Rab'de sağlıklı bir şekilde yürüme imkanına kavuşmuş oluyoruz. Neden? Çünkü sözün bizleri değiştirme özelliği olmuş olduğu için değerli kardeşler. Demek ki söz bizi değiştirdikçe, söz bize biçim verdikçe, söz bizi yeniledikçe, bizi yonttukça sevgili kardeşler, onun isteği doğrultusunda adımlarımızı atmak da mümkün hale gelmiş oluyor. Evet, demek ki değişim neyle yerini alıyor? Söz aracılığıyla değil mi? Nasıl değişiyoruz? Tabii ki Kutsal Ruh'un da desteği var ama söz bizi değiştiriyor sevgili kardeşler. Onun için demiştim ki kutsal kitapta bunun örneklerini görmek çok çok mümkün. Hatta Yaratılış kitabının ilk bölümüne baktığımız zaman orada bize diyor ki Tanrı konuştu ve oldu. Yani Tanrı ne söylediyse olsun dedi ve oldu. Söz girdi, ol dedi, ol sözü girdi ve ışık oluştu. Doğru mu? Ve dedi ki Tanrı denizlerde, sularda yaratıklar oluşsun dedi, konuştu. Söz girdi ve okuyoruz değerli kardeşler. Sular canlı yaratıklarla doldu. 1. bölüm 20. ayette. Yaratılış 1. bölüm 20. ayette. Yani söz girdi, yaşam ortaya çıktı. Yaşamın kaynağı Tanrı'nın sözü olduğu gerçeği net bir şekilde önümüze konuyor değerli kardeşler. Şimdi sadece ruhsal kapsamda baktığımız zaman da tabii ki sadece yaratılış açısından değil ama kendi hayatlarımıza baktığımız zaman da benim ve siz imanların yeniden doğmasını sağlayan nedir? 1. Petrus mektubu 1. bölüme baktığımız zaman orada çok net bir şekilde 23. ayet bize sözün olduğunu ifade ediyor. 1. Petrus mektubu 1. bölüm 23. ayet bakın ne diyor? Tanrı'nın diriş sözü ve kalıcı sözü aracılığıyla doğdunuz diyor. Doğumu sağlayan ne? Tanrı'nın diri sözü değerli kardeşler. Ama sadece bu değil, az önce ifade ettiğim gibi, evet doğumu sağlıyor. Ayşe zor olmuyor değil mi tercüme etmek? Tamam, güzel. Tamam, çok güzel. Sadece yeniden doğmamızı sağlamıyor ama doğduktan sonra da gelişmemizi, büyümemizi, olgunluk yolunda ilerlememize katkı sağlıyor değerli kardeşler. Demek ki tek besin kaynağı, hayatımızın tek besin kaynağı Rabbimizin değişmeyen ama değiştiren sözleri değerli kardeşler. Şimdi bu sözler hani geçen hafta özellikle vurguladım. Bu söz hayatımızda neler yapıyor diye örnekler verdiğimizde çok şey söyleyebiliriz demiştim. Örneğin yaşam sağlayabiliyor dedik Tanrı'nın sözü. Aynı zamanda imanımızı güçlü kılıyor. Yaşam sözü aynı zamanda bizi değiştiriyor. Ve kırılmış, ezilmiş yürekleri teselli edebiliyor. Bize şifa verebiliyor. Kişiliğimizi de, karakterimizi de bina ediyor. Aynı zamanda da denenmeler üzerinde yengi sağlıyor. Zafer elde etmemize yardımcı oluyor. Umudumuzu tazeliyor mu? Evet. Akıllarımızı temizliyor mu? Evet. Demek ki bakın Rabbin sözünün temizleme özelliği de var. Akıllarımızı ve yüreklerimizi temizliyor. Ve bir şey daha yapıyor. Çok güzel bir şey. Çok şey yapıyor da ama aklıma gelen bir şey daha yapıyor. Gelecek konusunda bize güvence veriyor. Doğru mu? 23. mezuna baktığımız zaman değil mi? Ne kadar güzel söylüyor Davut. Rab benim çobanım. Eğer Rab benim çobanımsa son ayet diyor ki onunla birlikte sonsuza dek birlikte olacağım. Güvence mi değil mi? Rab geldiğinde onunla birlikte sonsuza dek birlikte olacağız sevgili kardeşler. Onun için bu gerçeği kavramış olan Eyüp bakın ne diyor? Tanrı adamı Eyüp. İyop. 23. bölüm. Eyüp 23. bölüm 12. ayet diyor ki günlük ekmeğimden çok ağzından çıkan sözlere önem verdim. Demek ki Eyüp ne yapıyor Tanrı adamı o sıkıntılar içerisinde boğuşan Tanrı adamı Eyüp Tanrı sözüne olan bağlılıkla ancak ayakta kalabildiği gerçeğini önümüze koyuyor değerli kardeşler. Gerçekten de Rabbimizin sözü sadece besin kaynağımız değil. Yani sadece süt değil, sadece ekmek değil, sadece yemek değil. Yeremia 23. bölüme baktığımız zaman 29. ayet, Yeremia 23 ayet 29. 23-29 benim sözüm ateş değil mi diyor. Kayaları paramparça eden balyoz gibi değil mi? Rab böyle diyor, diyor. Demek ki Rabbin sözü ateş. Ne anlamına geliyor bu ateş? Arıtma özelliği var. Rabbin sözü bizi arıtıyor ateş olduğu için. Ve ne diyor? Rabbin sözü balyoz diyor. Balyoz ne demek? Balyoz parçalıyor. Ve açığa çıkmasını sağlıyor. Demek ki Rabbin sözü parçalanmamızı, kırılmamızı ve gizli kapaklı ne varsa her şeyin ortaya çıkmasını sağlıyor değerli kardeşler. Ama sadece bu değil. Rabbin sözü aynı zamanda bizi aydınlatıyor. Okuduk değil mi 105'te? adımlarımız için çıra, değil mi? Yolumuz için ışık, hamdolsun. Yolumuzu görmemizi, doğruyu yanlışı görebilmemizi sağlıyor. Aynı zamanda İbraniler 4. bölüme baktığımız zaman 12. ayete orada diyor ki iki ağızlı kılıç diyor. Ne demek? İki ağızlı kılıç gibi derinlere işler diyor. Yani derinlere inen, Rabbin sözü ulaşılmayan noktalara kadar inebilen ve her şeyi açığa çıkarabilen özelliğe sahip olduğunu bize söylüyor değerli kardeşler. Şimdi eğer bu gerçekleri, bu özellikleri hayatında tecrübe etmek istiyorsan kutsal kitapla iç içe bir hayatın olması gerekiyor. Bu kadar açık, bu kadar net. Bunun altını çizmiştim hatırlarsanız. Yakın olacağız Rabbin sözüne. Ve ona benzer olmanın, Rab'be benzer olmanın ön koşulu da bu. Rab sözü aracılığıyla bizi eğitmiş olduğu için kendisine benzer olma yönünde bize katkı sağlıyor hamdolsun. Bakın Tanrı Yeşu'ya çok güzel bir şey söylüyor. Rabbin sözünü önemini açıklarken Yeşu'ya birinci Yeşu kitabına bakın birinci bölüme Yeşu'a birinci bölüm 7 ve 8. ayetler diyor ki kulum Musa'nın sana buyurduğu kutsal yasanın tümünü yerine getirmeye dikkat et diyor. Bakın. Gittiğin her yerde başarılı olmak için bu yasadan ayrılma. Bakın başarılı olmanın sırrı ne? Rabbin sözüne bağlı olmak. Ondan sonra bakın ne diyor? Yazılı olanları dilinden düşürme. Tümünü yerine getirmek için bakın bu çok önemli bir söz. Gece gündüz onu düşün. Düşünme sözünün İbranicesinde geviş getirmek var. Ben bunu yeri geldiğinde her zaman söylemişimdir burada. Birçok yerde de söylemişimdir. Çok anlamlı bir şey. Hayvanlar yiyor yiyor sonra oturuyor değil mi? İnekler mesela çıkartıp geviş getiriyor. Değil mi? Çiğniyor. Çiğniyor, özümlüyor değerli kardeşler. Sizler de Rabbin sözünü duydunuz. Duyduklarınızı üzerinde derin derin düşünüyorsunuz geviş getirerek. Ve geviş getirmenin sonucu elde ettiğiniz o güzelliği diyelim değerleri hayata sokuyorsunuz. Ve siz de değişim gerçekleşmiş oluyor değerli kardeşler. Ve şöyle dedim, evet doğru bize düşen bir takım sorumluluklar var dedim. Yani Rabbin sözü bunu yapıyor. Kendi üzerine düşeni yapıyor. Peki Recep'in üzerine düşen ne? Bir sorumluluğum var benim de. Hani ne dedim? İlk birinci nokta. Ve o noktayı açıklayıp noktalamıştım. Rab, Tanrı'nın sözünün yetkisini kabul etmek. Ne demek bu? Yani Rab, Tanrı sözünün senin hayatın üzerinde yetki sahibi olduğunu. Yani sana öncülük ettiğini, sana rehberlik ettiğini önce kabul etmen gerekiyor. Eğer sen Rabbin sözünün yetkisini kabul etmezsen o söz senin hayatında bir değişim yaratmayacaktır. Önce onun yetkisini kabul etmemiz gerektiğinin altını çizmiştim değerli kardeşler. O açıdan benim hangi ulustan geldiğim, nasıl bir gelenek ve göreneklerle büyüdüğüm hiç önemli değil. Yani Rabbin sözüne olan bağlılık benim hangi ülkeden, hangi kültürden geldiğim konusunda bir şey göstermemesi lazım. Yani Rabbin sözüne her zaman uymam gerekiyor. Bir örnek vermiştim hatta hatırlıyorsunuz değil mi? Yani adam imanlı, değil mi Hatice hatırlarsan? Telefon açıyor Hatice'ye pazar günü. Evet sana ziyarete geliyoruz diyor. Hatice de diyor ki buyur gel. Ama şunu söyleyebilir Hatice değil mi? Sevgili kardeşim bildiğin gibi öğleden sonra şu saatte benim kilise toplantım var. Ama bizim kültürde ayıp diye bir şey var değil mi? Misafir aramış ayıp. Ama bu Hatice'ye göre doğru. Bu bana göre doğru. Ama Rabbin sözüne göre öncelik Rabbin sözüne itaat etmek gerekiyor. Onun için diyorum yani hangi kültürde büyümüş olmam Rabbin sözüne itaat etmeme engel olmasın. Rabbin sözü ışığında adımlarımı atmam gerekiyor. Yani olayları değerlendirirken ya da o olayları yorumlarken ölçüt her zaman muster, her zaman ne olacak? Recep olmayacak. Kültürümüz olmayacak. Ölçüt Rabbin sözü olacak. Güvenilir söz doğrultusunda hareket etmek zorundayım. Değerli kardeşler. Ve ben her zaman şunu sormam gerekiyor. Fikret diyor ki ya da birimizden biri bu doğrudur diyor. Evet. Bu Fikret'e göre doğru olabilir. Recep'e göre de doğru olabilir. Ama Rabbin sözüne göre doğru mu? Ha, soru işareti bu. Bakın. Bana göre doğru olan kutsal kitaba göre doğru olmayabilir. Ama kutsal kitaba göre doğru olan bana göre doğru da olmayabilir. Neden? İşime gelmediği için. Bazen Rabbin sözünü okuyoruz. Öyle bir eleştiri var ki Rabbin sözü hançer saplanmış gibi yüreğimize dokunuyor. Ama kabul etmiyoruz. İşimize gelmiyor. Doğru mu Ayşe'cim? Bazen oluyor. Hepimizin hayatında oldu. Onun için bakın değerli kardeşler bu bence çok çok önemli. Hikmetli Süleyman. Ben bazen ona Hikmetli Sülo diyorum. Birazcık gırgır olsun diye. Hikmetli Süleyman 30. bölümde ya Şübrühe genel 30. bölüm 5. ayet 30 ayet 5 diyor ki Tanrı'nın her sözü güvenilirdir. Bakın o kendisine sığınan herkese kalkandır diyor. Bu neyi açıklar bize? Güvenilir evet kalkan ama sen eğer güvenilir olduğunu kabul ettiğin söze güveniyorsan o söz ışığında adımlarını atıyorsan Rabbin sözüne güven bağlıyorsan o sözde sana kalkan olmaya devam edecek. Eğer o güven yoksa Rabbin sözünün sana kalkan olacağını hiçbir zaman düşünme değerli kardeşler. Onun için Rabbin sözü Tanrı esinidir diyor. Tanrı'dan kaynaklanmıştır. Rab doğru mu? Evet. Rab hata yapar mı? Hayır. E peki Rab böyle bir Rab'se sözü yamuk olabilir mi? Sözü ters olabilir mi? Hayır. Bu kadar açık bu kadar net. O zaman Rab'be güvendiğimiz gibi dedim Tanrı'nın sözüne de güven bağlamamız gerekiyor. Ve ya Rab sen bu konuda ne düşünüyorsun diye bir şeye adım atmadan önce sormamız gerekiyor diyerek noktayı koymuştum. Birazcık uzun mu oldu özet? Ama en azından takip etmeniz açısından daha iyi olacağını düşünüyorum. Onun için biraz geniş tuttum değerli kardeşler. Demek ki birinci noktamız, sorumluluğumuz ne dedik? Rabbin sözünün, Tanrı sözünün hayatımızda yetki sahibi olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. İkinci noktamız ne? İkinci noktamız da şu değerli kardeşler. Rabbin sözünün doğruluğunu benimsememiz gerekiyor. Rabbin sözünün doğruluğunu benimsememiz gerekiyor. Ve bu çok önemli. Hayatımızın, yaşamımızın kopmaz, koparılıp atılamaz bir parçası olarak görmemiz gerekiyor. Türkçe'de güzel bir ifade var. Et tırnaktan ayrılır mı? Ayrılmaz. Aynı şekilde Rabbin sözüyle sen bir bütün olman gerekiyor. Yani sadece ve sadece değerli kardeşler Rabbin sözünün doğru olduğunu kabul etmek yetmiyor. Bakın Rabbin sözü doğrudur. Yanlış bir şey yok demek yetmiyor. O söz ile dolman gerekiyor. O söz senin vücudunda beden alması gerekiyor. Biçim alması gerekiyor. Değerli kardeşler bence bu çok çok çok çok önemli. Bu nasıl olacak? Rabbin sözünüyle dolarak. Bakın çok önemli ve ben bunu bu şekilde kabul ediyorum. Rabbin sözüyle dolduğum zaman kutsal ruhla da dolmuş oluyorum aslında. Neden? Çünkü kutsal ruhun yönetimi altında hareket etmiş olduğum için. Rabbin sözüyle ruh beraber bütünlük içerisinde hayatımızda çalışıyor, işliyor değerli kardeşler. Şimdi soralım bir soru. Nasıl dolduracaksın yüreğini Tanrı'nın değişmeyen ama değiştiren sözüyle nasıl dolduracaksın? Okuyarak. Evet. Doğru. Çok güzel. Bakın. Çok basit bir örnek vermek istiyorum. Söylediklerinizin hepsi doğru. Ben diyorum ki ruhsal kapsamda yumuşak bir yüreğe sahip olmak lazım. Hani düşünün, yıllar önce bizim İzmir'deki evimizin arka bahçesi yağmurda hep su. Hep su doluyordu. Çok merak ettim ya niye öbür taraflarda su çekiyor da burada çekmiyor diye. Bir gün hava kuruyken gittim bir baktım. O tadilat yaparken evi çimento mimonto dökülmüş, harç març dökülmüş, üstüne toprak dökülmüş. Zemin sert. Toprak çekmiyor. Kalktım onu paçaladım, çapaladım. Paçalamadım ama çapaladım. Çapaladım, onu biraz alt üst yaptım. Ve her yağan yağmuru rahat bir şekilde çekmesine yardımcı olmuş oldum. Şimdi demek ki kırık, açık, yumuşak bir yürek olması lazım. Şimdi pratik olaraktan düşünelim. Yumuşak deyince aklıma her zaman sünger geliyor. Yumuşacık. Şimdi bir su birikintisine süngeri koyduğumuz zaman sünger ne yapıyor? Suyu çekiyor değil mi? Doğru mu? Doğru. Peki, sünger doluysa suyla, başka bir su birikintisine koysak, su çekebilir mi? Çekemez. Ya da bir bardak suyu düşünün. Bir bardak suya sen bir damla da koysan o bir damla içine alır mı? Almaz, dışarıya atar. Neden? Çünkü dolu. Ne gerekiyor? Boşalmak gerekiyor. Doğru mu? Hah. İşte bizim de yapmamız gereken bu. O süngeri sıkacaksın. Yani dua aracılığıyla Rabbin önüne gelip boşalacaksın kardeşim. Ki Rabbin sözüyle dolasın. Eğer dolu kafayla, hani 50 tane kuş uçuyor kafada. Hani deriz ya. 40 tilki dolaşıyor kafada. Onu nasıl yapacağım, bunu nasıl yapacağım, bunun altından nasıl kalkacağım? Kafa dolu. Şimdi dolu bir kafa, yani yürek dolmuş. Ya dolu bir şey, bir şeyin sünger nasıl almıyorsa, kafa da bir şey almaz. Hani bazen deriz ya, ya okuyorum, okuyorum, okuyorum, kafam bir şey almıyor. Aklıma bir şey girmiyor. Eğer okuyorsun, okuyorsun, anlamıyorsan, o zaman ben diyorum ki, bir yüreğini gözden geçir. Nasıl bir tutum içerisinde, nasıl bir tarzla Rabbin huzuruna yaklaşıyorsun? Nasıl bir yürekle Rabbin sözüne yaklaşıyorsun sevgili kardeşler? Ve emin olun eğer biz dua aracıyla Rabbin önüne gelip alçalırsak, boşalırsak, içimizi dökersek Rab de bizi mutlaka sözüyle dolduracaktır. Her zaman bize söyleyecek bir şeyi var Tanrı'nın. Bakın bugün de mutlaka bir şeyler alacaksınız buradan. Eminim. Ama sen şimdi buraya geldiysen dolu kafayla hiçbir şey alamazsın abi. Bir de nasıl dinlediğin de önemli. Dinliyormuş gibi dinlemek de var. Hani hep diyorlar ya, tavşanların biliyorsunuz göz kapakları yok. Tavşanlar böyle bakıyor. Mal mal bakıyor böyle. Ama aslında uyuyor. Ama gözü açık. Kapak olmadığı için kapanmıyor göz kapağı tavşanın. Onun için tamamlayayım. O açıdan dinlemek önemli ama nasıl dinlediğin de çok önemli. Nasıl bir yürekle, nasıl bir kafayla Rabbin sözüne yaklaşıyorum değerli kardeşler. Eğer diyorsak ki ya Rabbin sözü bizi besliyor, arıtıyor, bizi değiştiriyor, parçalıyor, bizi eğitiyorsa o zaman bunu da yapacaktır mutlaka. Bu özelliği mutlaka gerçekleştirecektir. Onun için Rabbin sözüne mutlaka mutlaka zaman ayırmam gerekiyor. Okuduğum parça üzerinde düşünmem gerekiyor. Kendime bir takım sorular sormam gerekiyor. Yani bir takım sorular sorarak okuduğum sözün içeriğine girmem. Yani o derinliğe girmem gerekiyor. Bana ne demek istiyor Tanrı? Bu söz aracılığıyla. Ve sözü sizden rica ediyorum. Ben bunu yapıyorum, yapabildiğim oranda. Yaşlandıkça biraz daha zor oluyor ama ezberlemek. Rabbin sözünü ezberlemek. Yani baştan sona kadar anlamında söylemiyorum. Hiç olmazsa bir 30 ayet bilin kafada. Bir 20 ayet bilin. Neden bunu söylüyorum değerli kardeşler? Gerçekten bizler bakın ben karşı değilim. Her ne kadar bazı kardeşler bana diyor ki ya Recep televizyona çok karşı. Hayır. Doğrudur ben 16 sene çocuklarım olduğunda büyüyene kadar 16 yaşına kadar onlara televizyon almadık. Neden? Daha fazla beraberliğimiz olsun diye. Daha fazla beraberliğimiz olsun diye. Daha fazla beraberliğimiz oldu çocuklarla, hanımla. Çok daha güzel beraberliğimiz oldu. Ama bakın televizyon olsun, radyoda olsun. Kitap okuyun, bol bol okuyun. Ben de televizyon seyrediyorum. Ülkedeki olup bitenleri takip ediyorum. Yani mutlaka seyrediniz ama 3 saat televizyona, 3 dakika Rabbin sözüne. Böyle yapıyoruz ya çoğu zaman. O zaman nasıl sağlıklı gelişeceğiz? Ben size soruyorum ya. Bakın bu benim için de geçerli. Yani ben 1 saat, 2 saat, 3 saat gerçekten söylüyorum. Yani televizyona ayırdım. Bakın ben denedim. Yürekten söylüyorum. İspatlayabilirim. 15 dakika Rabbin sözüne zaman ayırın. 15 dakika, nitelikli 15 dakika. Yıl sonuna kadar bütün kutsal kitabı okumuş olacaksınız. Yarım saat ayırın, iki defa okumuş olacaksınız. Deneyin, görün. Beni eleştirirsiniz sonra. Ama 15 dakika ayırmak bile zor geliyor bu içinde bulunduğumuz durum ve şartlardan dolayı. Sakın yanlış anlamayın. Televizyonu bırakın demiyorum ha. Seyredin ama Rabbin sözüne de aynı değeri, önemi verin. Bir de şu çok önemli. Sözü sorgulamak. Şimdi ne anlıyoruz? Sözü sorgulamalıyız derken neyi anlıyoruz değerli kardeşler? Bakın. Mesela Ayşe bunu yapıyor, Hatice zaman zaman yapıyor. Bizim Çağla, bizim öbür küçük Ayşe de aynı şekilde yapıyor. Not almak, not, not. Not almak, not. Bak, söz uçar, yazı kalır. Çok güzel bir söz. Onun için, bakın, adet yerini bulsun diye değil, not almak kadar güzel bir şey yok. Sonra bakın o notlara. Ulan bu ne demek? Bir de sen kendin yorum yap üzerinde. Baktığın zaman sorabilirsin. Mesela ben buraya yazdım. Bir takım sorular sorabilirsin. Kim? Ne? Ne zaman? Nerede? Niçin? Nasıl? Bir takım sorular soracaksın Rabbin sözüne yaklaşırken. Ki o söz, sen bu soruları sorduğun zaman, hani süt kabardığı zaman dışarıya taşıyor ya. Aynı şekilde sen bu soruları sorguladığın zaman, Rabbin sözünü sorguladığın zaman Rabbin sözünün zenginliği dışa doğru taşmaya, kabarmaya başlıyor ve sen faydalanmış oluyorsun değerli kardeşler. Ama çalı kuşu romanı okur gibi dostlar alışverişte görsün diye adam yani bugün de okuyayım ya. Hani kendini kötü, suçlu hissediyorsun ya okumuş olmak için okuyarak hiçbir şey öğrenemezsin sevgili kardeşler. Onun için çok güzel bir örnek bir topluluk var. Hemen bileceksiniz. Hangi toplu bir topluluk var ki sözü okuyor, araştırıyor, doğru mu, değil mi? Bunda yanlış var mı, yok mu diye. Hangi topluluk bu? Söyleyeyim bakayım. Ha? Veriya'daki imanlılar. Açın lütfen habercilerin işlerini, yani elçilerin, aposta geçişte, elçilerin işleri, Sipsein Elf, 17-11. Lütfen onu 17. bölüm 11. ayet. Buldun mu Hatice? Tamam, 17-11'i bir oku bakalım, bir de senin sesini duyalım.
11. ayet.
Evet.
Veriya'daki Yahudiler Selanik'tekilerden daha açık fikirliydi.
Ha, bak açık fikirli olmamızı sağlıyor. Bak devam et.
Tanrı sözünü büyük ilgiyle karşılayarak her gün kutsal yazıları inceliyor. Öğretilenlerin doğru olup olmadığını araştırıyorlardı.
Amin. Niye biz böyle olmayalım? Buradaki imanlar gibi niye olmayalım? Ha? Okuyacağız. Önemli. Ama araştıracağız değerli kardeşler. Gelişmek istiyorsak, büyümek istiyorsak eğer. Bu çok çok önemli. Onun için ezberlemek önemli. Bakın şöyle düşünün. Telefon numaralarını, bazı telefon numaraları var benim kafamda. Abimin, ablamın, işte babamın. Şimdi babamınkini artık rafa kaldırmak zorunda kaldım. Rabbin yanına gittiği için. Ya ezberlemek. Telefon numarası ezberliyorsun. Bir takım isimleri aklından hiç ezberliyorsun. Ya da çok sevdiğimiz şarkılar var, türküler var değil mi? Ya da ilahiler var. Bazen mırıldanıyoruz. Değil mi? Mırıldanıyoruz bazen. Rabbin sözünü de ezberleyin. Yürürken yolda mırıldanın. Rabbin sözünü tekrarlayın. Bak İsa Mesih de çöldeki delenmesinde Rabbin sözüyle, Tanrı'nın sözüyle şeytanı püskürttü geriye. Doğru bir şekilde kullanarak. Rabbin sözünü doğru bir şekilde kullanarak. Onun için gelişmenin bir yolu var. Rabbin sözünü okumak, ezberlemek ve içeriğini anlayıp içimize sindirmek. Düşünün kas, değil mi? Bir sürü kaslarımız var. Kas nasıl çalışıyor kas? Kas, şimdi şöyle söyleyeyim. En basit bir örnek. Benim babam 3 ay 4 ay yatması gerekiyordu. Hani ayağındaki problemden dolayı yattı. 3-4 ay yattı. Ve 3-4 ay yatmış olduğu için kalktığında yürüyemedi babam. Neden? Kaslar zayıfladı. Zayıfladığı için yürüyemedi. Demek ki o kasları tekrar çalıştırmak gerekiyor. Ne yaptılar? Bir doktor geldi. O ona terapi yaptırdı. Yürüme terapisi. Bebek şeyi nasıl yürüyor? Öyle yürüye yürüye tekrar kasları babamın gelişti ve yürümeye başladı tekrar. Demek ki bizim kaslarımız Rabbin sözüyle ancak gelişebilir, güçlü bir noktaya gelebilir değerli kardeşler. Onun için bu Rabbin sözü bizim hayatımızda gerçekten büyük bir etkisi var. Bakın. Emin olun ezberlemenin faydası var. Bakın ben çok insanlarla konuşuyorum. Konuşurken o ayetlerle. Konuştuğum zaman karşımdaki kişi hem aydınlanıyor. Eğer imanlı değilse zaten şaşırıyor. Ama şaşırtan Recep değil. Şaşırtan Rabbin sözü. Rabbin sözünü bildiğin zaman değerli kardeşler. Rabbin sözlerini ezberlediğin zaman gerçekten de denemeler karşısında daha güçlü oluyorsun. Eğer Rabbin sözünde güçlüysen stresi de azaltıyor Rabbin sözü biliyor musunuz? Benim şey bu son zamanlarda yaşadığım olaylardan dolayı acayip kafa dolu. Stres var. Kafa dolu. Ama ne yapıyorum biliyor musunuz? Çıkıyorum, dua ediyorum ve 23. mezmuru ezbere ben biliyorum. O mezmuru okuyorum. Ya Rab çobanımdır, eksiğim olmaz. Rab çobanımdır. Beni taze çayırlara götürür, sular boyu yürütür. Canımı tazeler. Ölüm gölgesinin vadisinden geçsem bile şerden korkmam, kötülükten korkmam. Çünkü çomağın, değneğin güven verir bana. Düşmanlarımın önüne sofra kurarsın diyor. Bu kadar harika bir şey. Rabbin sözünü ezberleyin. Mışçasına değil değerli kardeşler. Onun için bakın Pavlos ne diyor Kolosililer kitabı 3. bölümde mektup. Kolosililer 3 ayet 16. Kolosililer 3 ayet 16. Mesih'in sözü bütün zenginliğiyle içinizde yaşasın. Amin. Bakın, Mesih'in sözü, elimizde var olan bu Tanrı sözü, bütün zenginliğiyle. Ama zenginliği nasıl keşfedeceksin? Yakın olursan ona. Değil mi? Bütün zenginliğiyle içinizde yaşasın. Demek ki yürek ve zihinlerimizi onun kutsal sözüyle doyurmamız gerekiyor ve itaat ederek de yaşamımızı sürdürmemiz gerekiyor. Bunu yaptığımızda da söz bizi yontmaya, bizi değiştirmeye devam edecek. Demek ki şöyle diyebiliriz. Birinci olarak bir, kutsal kitabın yetkisini kabul edeceğiz, ona boyun eğeceğiz, değil mi? Yetkisini kabul edeceğiz, ona boyun eğeceğiz. Birinci noktamız. İkinci noktamız neydi? Kutsal kitabı yaşamlarımızın koparılıp atılamaz bir parçası olaraktan göreceğiz. Doğru mu? Peki üçüncüsü ne? Çok basit. Bildiğiniz bir şey. Uygulamak. En zor şey. En zor şey. Uygulamak. Application. Apply. Ya da nedir abi uygulamak? Almanca'da praktizieren. Değil mi? Hangimiz sağlığımız bu konuda? Bakın abi ben kendime de soruyorum aynı soruyu. Uygulamak. Demek ki sözü üçüncü nokta hayatımıza sokmamız gerekiyor. Hayatımıza koymamız gerekiyor. Yakup hemen aklımıza geliyor değil mi? Yakup 1. Yakup 1 biliyorsunuz Petrus'la bizim Pavlos sırt sırta değil mi? Bir tanesi imanı öne çıkartıyor. Yakup da işleri öne çıkartıyor. Ama karşı değiller. Birbirlerini tamamlıyorlar. Bir paranın iki tarafı gibi. Bir madalyonun iki yüzü gibi. Değil mi? Ama Yakup diyor ki bakın 1. bölüm 22. ayet. Yakup mektubu 1. bölüm 22. ayet. Diyor ki Tanrı sözünü yalnız duymakla kalmayın. Sözün uygulayıcıları da olun diyor. Bakın demiyor. Uygulayıcıları olsanız da fena olmaz. Yani uygulasanız da olur, uygulamasanız da olur. Öyle bir şey demiyor. Bir buyruk var burada. Uygulayın diyor. Uygulayıcıları olun diyor. Bakın Pavlos ise bu düşünceyi bakın nasıl destekliyor başka sözlerle. Lütfen açalım. Korintoslar mektubu, birinci mektupta, birinci Korintoslar mektubu, üçüncü bölüm. Korintoslar, birinci mektup, üçüncü bölüm, iki ve üçüncü ayetler. Size süt verdim, katı yiyecek değil. Çünkü diyor katı yiyeceği henüz yemiyorsunuz. Yiyemiyordunuz pardon. Şimdi bile yemezsiniz. Bakın. Bakın ne diyor. Çünkü bu çok önemli değerli kardeşler. Çünkü benliğe uyuyorsunuz. Benlik. Aranızda kıskançlık, çekişme olması benliğe uyup diğer insanlar gibi yaşadığınızı göstermiyor mu diyor. Bencilce davranışlar. Rabbin çocuğuna yakışmayan davranışlar bizim benliğe göre hareket ettiğimizi göstermiyor mu? Kanıtlamıyor mu sevgili kardeşler? Tanrı'yı hoşnut etmeyen bir davranış sergiliyorsak bu benim benliğe göre hareket ettiğimin kanıtıdır. Kesinlikle benliğe göre hareket ettiğimin göstergesidir değerli kardeşler. Onun için sözü kabul etmek yetmiyor. Bu kadar açık, bu kadar net. Söze itaat etmek gerekiyor kesinlikle değerli kardeşler. Eğer iman ettiğin, kabul ettiğin bu Tanrı'nın sözü senin hayatında bir değişim yaratmıyorsa, bu söz senin hayatında bir değişiklik yaratmıyorsa Tanrı sözünü ben çok seviyorum ya. Kurbanım Rabbin sözüne. demenin faydası yok. Sen gel bunu şimdi tercüme et Ayşe Kurban Hanım. Almanca'da söyleyebilir miyiz Ayşe? Senin sözüne kurbanım. Söylenmez değil mi? Yani diyoruz ki, ya Rab ben senin sözüne hayranım. Ben senin sözüne kurban olayım. Ama sözde kalıyor. Kendimizi aldatmış oluyoruz ki. Kendi kendimizi kandırmış oluyoruz. İtaat etmediğimiz sürece Tanrı'nın sözü bizi bereketlemeyecek. Nokta. İtaat yoksa kesinlikle bereket bekleme. Yani öğreniyoruz, yapmamız gereken ne olduğunu öğreniyoruz ama yapmıyoruz. Kutsal kitap diyor ki bunu böyle böyle yapacaksın ama yapmıyorsun. Faydası olur mu Ayşe ya? Olmaz. Yani Rabbin sözü diyor ki sen bunu yapacaksın. Ama ben yapmıyorum. Yapmıyorsam bunun bana nokta kadar faydası kesinlikle olmayacak değerli kardeşim. Onun için Rabbin sözünün, senin Rabbin sözünü biliyor olman, Rabbin sözünü biliyor olman sana bir faydası olmayacak. Eğer onu uygulamaya sokmuyorsan. Bakın şeytan sözü biliyor muydu? Harika biliyor değil mi? Ama yerine getirmiyor. O bizden çok daha iyi biliyor. Doğru mu? Ve birisi sözü yerine getirdiği zaman hiç hoşuna gitmez şeytanın. Biliyor musunuz? Hiç hoşuna gitmez. Bakın, bunu açıkça söylüyorum değerli kardeşim. Çok dikkat edin. İmanlı olduğunu söyleyebilirsin. İnsanlar senin hayatına baktıklarında senin Rab'de olduğunu göremiyorlarsa bunun bir faydası var mı? İmanlıyım, Tanrı çocuğuyum, değil mi? İnsanlar bana bakıyor, ilişki içerisinde olduğum insanlar bana bakıyor ve benim Rab İsa Mesih'e, Rab Tanrı'ya ait olduğumu göremiyorlarsa bunun faydasını bana söyleyebilir misiniz değerli kardeşler? Bakın ben bugüne kadar bir şey dikkatimi çekti. Size de bunu söylemek istiyorum. Ben aşağı yukarı 25 yıldan fazla Stuttgart'ta, Königstrasse'de kitap masası yaptım. Büyertiş. En güzel alan. Çok sevdiğim bir alan. Çok geliştim o alanda. Çok sorular soruldu. Ben kutsal kitaba dalmak zorunda kaldım. O sorulara yanıt verebilmek için. Rabbin sözü beni çok geliştirdi. O kitap masası aracılığıyla. Bakın adama traktat veriyorum. Küçük bir broşür veriyorum. Ya da bir ne bileyim bir kitapçık veriyorum. Adam kitabı okumuyor. Traktatı da okumuyor. Broşürü de okumuyor. Ama var ya seni okuyor. Hayatına bak ya sen. Ben şimdi düşün. Verdiğim kitabı okumuyor ama beni okuyor. O zaman değerli kardeşler benim söylediklerim hayatımda yansımıyorsa ağzımla kuş da yakalasam boş. Koca bir boş. Onun için Yakup diyor ki sözün uygulayıcıları olun diyor. Biz genelde değişmek istemeyen varlıklarız. Doğru mu? Tek fazla değişmek istemeyiz Hatice. Doğru mu? Hoşumuza gitmez. Sözü yaşama sokmak, uygulamak bize acı verir. Acıtır bizi. Çünkü Rabbisi diyor ki kardeşim kırılacaksın. Kardeşin ayağına gideceksin, özür dileyeceksin. Değil mi? İşimize gelmiyor. Gururdan dolayı. Ama bakın şu aklıma geldi. Doktor hastayı ameliyat ediyor değil mi? Neyle? Neşter diyoruz. Bir bıçak. Kesiyor. Acı veriyor mu? Veriyor. Rabbin sözü de neşter gibi bize acı verebilir. Ama neşterin değdiği yer sonra ne oluyor o yara? Bize şifa veriyor değil mi? O acı, o yara bize şifa veriyor. Bu Harika bir şey. Rabbin sözü de aynı sevgili kardeşler. O bıçak gibi, evet bize acı veriyor Rabbin sözü ama aynı zamanda da şifa veriyor. Sağlığımıza kavuşmamızı, Rabbe daha da yakınlaşmamıza katkı sağlıyor değerli kardeşler. Onun için Rabbe sarılmaktan başka bir çare yok. Başka bir çare göremiyorum. Onun için sen Rabbin sözünde geliştikçe karakterin de o yönde değişecektir. Bir soru sorarak bitirmek istiyorum. Şöyle sorayım soruyu. Yazdım buraya. Tanrı sözü aracılığıyla. Yani okuyorsun ve Tanrı'nın sözü sana bir şey söylüyor. Tanrı sözü aracılığıyla sana ne söyledi de daha yerine getirmedin henüz. Size bir soru. Yani Rabbin sözünü okudun. Rabbin sözü dedi ki bunu yapman lazım demiş olmasına rağmen sen daha hala yapmadın. Ne söyledi sana Rab da sen daha hala yapmadın henüz. Hala beklemedi misin? Peki yerine getirmek yönünde adım atmak istemez misin bugün? Ha? İkinci soru bu. Rab yüreğinin kapısını çalıyor. Diyor ki Recep. Babam öyle derdi bana Reco diyordu. Değişmek ister misin? Ya Rab çok acı veriyor ya bana dur şimdi. Nereden çıktı bu? O kadar kolay değil. Bakın kutsal kitap bizim bilgimizi arttırmak için değil. Ne için verildi biliyor musunuz? Değişmemiz için verildi. Amin. Rabbin sözü bize değişebilmemiz için verildi. Onun için 2. Korintoslar 3. bölüm 18. ayet. Zweite Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18. Yücelik üstüne yücelikle ona benzer olmak üzere değiştiriliyoruz diyor. Gel buradan yak. Nasıl değiştiriliyoruz? Yücelik üstüne yücelikle. Peki bu bedensel açıdan mı? Bu değişim? Hayır. Yaşam, eylem ve davranış açısından sevgili kardeşler. Ve bu nasıl yansıyor dışarıya? Galatyalılar 5. Ruhun meyveleri olarak. Doğru mu? Sevgi, sevinç. Galatyalılar 5'e baktığımız zaman 22 ve 23. ayetlerde. Sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk, öz denetim. Peki bunların hepsini Rabbimiz yerine getirdi mi? Evet. Biz Rabbe ait miyiz? Evet. Peki o zaman bizlerin hayatında da bunların hepsi olması gerekmiyor mu? Peki nasıl olacak? İki şey var. Bir, kutsal ruhun yönetimi altında ve sözün ışığında adımlarımızı atmak. Bunu yaptığımız sürece, kutsal ruhun yönetimi altında olduğumuz sürece, kutsal sözün ışığında adımlarımızı attığımız sürece, evet sevgide gelişeceğiz. Kardeşlere karşı olan tutum ve davranışlarda değişeceğiz. Her konuda değişeceğiz sevgili kardeşler. Onun için bu değişim bende 1979'da başladı. 40 yıldır devam ediyor. Ama hala da iş bitmiş değil. Ne zaman bu değişim tamamlanacak? Rabbimin yanına gittiğim zaman. Ben bu değişimi karar verdiğim zaman gördüm. Yani Rabbimin görkemini, Rabbimin yüceliğini gördüğümde, yani kutsal kitap aracılığıyla gördüğümde karar verdim, iman ettim. Zihinsel olarak düşüncede gördüm. Ama onun yanına gittiğim zaman zihin ve düşüncede değil, gözlerimle göreceğim. Ve bu süreç tamamlanacak. Ama bu değişim böyle olmuyor. Bu değişim olmuyor değerli kardeşler. Adım adım. Bu bir süreç. Bu harika sürecin gücü de kutsal ruhtan geliyor, Tanrı sözünden geliyor. Söze izin verdikçe, kutsal ruha izin verdikçe sağlıklı bir şekilde değişim hayatında yerini alacak. Nokta. Üç noktayı hatırlatacağım ve noktalayacağım. Rabbimin seni görmek istediği noktada görebilmesi için, yani senin olman gereken noktada olabilmen için, 105. ayette, Mezmur 119-105'te dediği gibi, o söz senin hayatında ışık olabilmesi için, adımların için, yolun için ışık olabilmesi için ne yapman gerekiyor? Bir. Ne söyledik? Hatırlayın bakalım. Birincisi. Evet. Birincisi doğru. Rabbin sözünün üzerimizde yetki sahibi olduğunu kabul etmemiz gerekiyor değerli kardeşler. Demek ki yaşam ilkem Rabbin sözü olacak. Bu bir. İkinci nokta, kutsal sözün doğruluğunu kabul etmeli ve hayatımın koparılıp atılamadığı bir parçası olaraktan görmem gerekiyor. Bu da iki. Yani vücutlu, hani Rabbin sözü beden alması gerekiyor bende. Ve üçüncü son olarak öğrendiğim ilkeleri yaşamıma koymalıyım. Uygulamalıyım. Ama seviyorum bu amayı, değişmek istiyorsan. Değişmek istiyor musunuz?